Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadi leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Öfkenin kontrolü konulu derslerimizde davet yolunda sevilen üç şey, hilim, tahammül ve nezaket başlığında kalmıştık. Allah Azze ve Celle Fussilet Suresi 34-35. ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Buna ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük nasip olan kimse kavuşturulur. Yani kim sana kötülük ederse sen ona iyilikle karşılık ver. Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi, senin hakkında Allah'a karşı geleni Allah'a itaat etmekten daha iyi bir şeyle cezalandıramazsın. Yani sana kötülük yapana iyilik ettiğin zaman, bu iyilik onu senin için dostluğa, sevgiye, şefkate itecektir. Neticede o senin yakın, sıcak bir dostun gibi olacak. Sana şefkat göstermede, iyilik etmede senin bir akraban gibi oluverecektir. Buna ancak sabredenler kavuşturulur. Yani bu tavsiyeyi ancak buna sabredenler kabul edip amel edebilirler. Yani sana kötülük edene iyilik ve karşılık verebilme hasletine ancak sabredenler kavuşturulur. Zira bu nefislere zor gelen bir şeydir. Bu hayra ancak büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Yani dünya ve ahiret saadetinden bol nasibi olanlar kastedilmiştir. Nitekim Şura Suresi 43. ayetinde mealen, kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir buyurulur. İmam Müslim sahihinde İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Eşec bin Abdikays hakkında şöyle buyurdu. Şüphesiz sende Allah'ın sevdiği iki haslet vardır. Hilim ve tahammül. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şüphesiz Allah refiktir. Her işte rıfkı yani yumuşaklığı sever. Yine Ayşe radıyallahu anh'a Nebi aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Şüphesiz Allah refiktir, rıfkı sever. Rıfk karşılığında şiddetle başkası için vermediğini verir. Yani sertlikle vermediği şeyi rıfk sayesinde, yumuşaklık sayesinde lütfeder. Yine Nebi aleyhissalatü vesselam'dan şüphesiz ki yumuşak davranmak, rıfk ile muamele bir şeyde bulunursa onu mutlaka süsler. Bir şeyden de çekilip alınırsa mutlaka onu lekeler. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir bedevi mescide bevletti. İnsanlar onun üstüne yürürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakın, işini bitirsin ve onun bevlettiği yere bir kova su dökün. Sizler ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil buyurdu. Yine Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyurmuştur. Cerir bin Abdillah el-Beceli radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yumuşak davranmaktan mahrum olan bütün hayırdan mahrum olur buyurmuştur. İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin. Cehenneme haram kılınan veya cehennemi kendisine haram kılan kimseyi haber vereyim mi buyurdu. Onlar her cana yakın, ağırbaşlı, nazik, Allah'a ve istekleri yerine getirilmesi gereken kimselere karşı itaatkar olan her kimsedir buyurdu. Hilim, insanın öfke anında nefsini tutup hakim olmasını sağlayan seçkin bir özelliktir. Buna ancak kuvvetli iradesi olanlar sahip olur. Zira insan tabiatı kendisine zarar verecek zıttını işlediği zaman veya öfkeye iten bir şeyi işittiği zaman gerginleşir, intikam almak ister. İşte burada hilim sıfatı devreye girerek şeytanın dürtüklemelerini savuşturur. Bu manayı destekleyen Kur'an ayetleri gelmiş, kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi, insanların kalpleri arasında birleşmeyi sağlayan en büyük vesilelerden biri olarak açıklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hilim sıfatı kemal noktasına ulaşmış, vakarının güzelliği ve kötülüğe iyilikle karşılık vermesi darb-ı mesel olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hilmi hakkında meşhur ve faydalı sahih hadisler gelmiştir. Bunlar bu sıfatın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nefsinde ve asil ahlakında düşmanlarını bile kapsayacak şekilde nasıl yerleştiğini göstermektedir. Bu onlardan pek çoğunun da Müslüman olmasına sebep olmuştur. Hilim öfkeyi yutmaktan daha faziletlidir. Zira öfkeyi yutmak hilim sahibi olmaya çalışmaktan, yani kişinin kendisini hilim sahibi olmaya zorlamasından ibarettir. Öfkeyi yutmaya ancak öfkesi harekete geçen ihtiyaç duyar. Bunun için de kuvvetli bir mücadele gerekir. Fakat buna bir süre devam ettiği zaman alışkanlık haline getirir ve öfkesi harekete geçmez olur. Heyecanlansa da öfkesini yutmak artık zor gelmez. Bu tabii hilimdir. Aklın kemalini, gazap kuvvetinin kırılıp akla boyun eğdiğini gösterir. Lakin bunun başlangıcı öfkesini yutmaya çalışmak ve hilme zorlamak ile olur. Nitekim hadis-i şerifte ilim ancak öğrenmeye çalışmak ile, yani bunun ilim elde etme yollarının zorluklarına katlanmak ile, hilim ancak hilim sahibi olmaya çalışmakla elde edilir. Kim hayrı araştırırsa ona verilir. Kim de şerrin peşine düşerse ona ulaşır. Böylece ilmin öğrenmeye çalışmakla kazanılabileceği gibi hilmin de kişinin kendisini buna zorlamakla elde edebileceğine işaret edilmiştir. Hasan el-Basri Rahimullah Furkan suresi 63. ayeti hakkında, yani Rahman'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam derler geçerler. Bu ayet hakkında bunlar hilim sahipleridir demiştir. Kendilerine kabalık yapıldığı zaman kaba davranarak karşılık vermezler. Mücahit Rahimullah Furkan suresi 72. ayeti hakkında, yani boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile oradan geçip giderler ayeti hakkında, eziyete uğradıkları zaman affederler demiştir. Eksem ise aklın direği hilimdir, işlerin özü sabırdır der. Muaviye radıyallahu anh, kul doğru görüşün zirvesine hilmini, cahilliğe ve sabrını şehvetine galip kılmadıkça ulaşamaz. Buna da ancak ilim kuvvetiyle ulaşılır demiştir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, ilmi öğrenin ve ilim için de sekineti ve hilmi öğrenin. Yani vakarı, ağırbaşlılığı ve hilmi öğrenin. İlim için, yani ilmi elde edebilmek için bunlar da şarttır diye işaret ediyor. Ali radıyallahu anh şöyle der: malını ve çocuğunu artırmanda bir hayır yoktur. Hayır, ilmini artırmanda, hilmini geliştirmende ve Allah'a kulluk sebebiyle insanlara övünmemendedir. Eğer seni güzel bulurlarsa Allah'a hamd et. Eğer kötü görürlerse Allah Teala'dan bağışlanma dile. Muaviye Amr bin el-As radıyallahu anhuma'ya en cömert kimdir diye sordu. O da dinini ıslah etmek için dünyasını veren kişi dedi. Muaviye radıyallahu anh yine Rabe bin Evs'e nasıl kavminin lideri oldun diye sorunca o şöyle cevap verdi: ben onların kabalıklarına karşı hilim gösterirdim. İstediklerini verir, ihtiyaçları için koştururdum. Kim benim gibi davranırsa benim konumumda olur. Kim beni geçerse benden faziletli olur. Ben de benden geri kalandan hayırlı olurum. Fussilet 34-35. ayeti hakkında Enes bin Malik radıyallahu anh, yani sen kötülüğü en güzel şekilde önle, o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost oluverir ayeti hakkında şöyle dedi: o kardeşi kendisine hakaret ettiği zaman şöyle diyen kimsedir: eğer yalan söylüyorsan Allah seni bağışlasın. Eğer doğru söylüyorsan Allah beni affetsin. Birisi Cafer bin Muhammed rahimullah'a, benimle bir grup arasında bir meselede anlaşmazlık çıktı. Ben onu bırakmak istiyorum fakat bana eğer bu meselenin peşini bırakırsan bu zillettir denilmesinden korkuyorum dedi. Bunun üzerine Cafer, zillet ancak, zelil kimse ancak zulmedendir dedi. Lokman Aleyhisselam'ın şöyle dediği nakledilir. Şu üç şey ancak üç şey anında bilinir. Hilim sahibi ancak öfke anında belli olur. Cesur ancak savaş anında belli olur. Kardeş de ancak ihtiyaç anında belli olur. Ebu Zer radıyallahu anh'ın kölesi geldi ve Ebu Zer'e ait koyunun ayağını kırmıştı bu köle. Ona bunu kim yaptı diye sordu. Kölesi de bunu kasten seni kızdırmak için, beni dövmen ve kötülük etmek için yaptım dedi. Bunun üzerine kötülüğünden dolayı öfkeme kızdım dedi ve onu azat etti. Karanlık bir gecede Ömer bin Abdülaziz mescide girer. Ayağı orada uyumakta olan birisine takılır. Adam başını kaldırdı ve sen deli misin dedi. Ömer de hayır dedi. Ona nezaret etmek, yani onunla beraber yürümek, işlerini görmek maksadıyla yardım etmek isteyince Ömer bin Abdülaziz bırak bana, sen bana deli misin diye sordun. Ben de hayır dedim, bitti işimiz dedi. Birisi Vehb bin Münebbihe falan sana hakaret etti dedi. O da dedi ki şeytan senden başka postacı bulamadı mı dedi. Ayşe radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu işittim diyor. Allah'ım kim ümmetimin bir işini üstlenir de onlara zorluk çıkarırsa sen de ona zorluk ver. Kim ümmetimin işlerini üstlenip de rıfk ile yumuşaklıkla muamele ederse sen de ona rıfk ile muamele et. Rıfk övülmüştür. Bunun zıttı sertlik ve hiddettir. Sertlik öfke ve kabalığın neticesidir. Rıfk ise güzel ahlak ve selametin neticesidir. Güzel ahlaka ancak öfke kuvvetini zapt etmekle ve onu itidal yani denge sınırında muhafaza etmekle ulaşılır. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rıfkı yani yumuşak muameleyi överek şöyle buyurmuştur. Allah bir aile halkını severse onların arasına rıfkı koyar. Enes radıyallahu anh'ten gelen rivayette ise şüphesiz Allah refiktir, rıfkı sever. Rıfk karşılığında şiddetle başkası için vermediğini verir. Yani kişinin kabalıkla, sertlikle elde edemeyeceği hayrı rıfk sayesinde nasip eder. Yani çocukların eğitiminde, aile eğitiminde kişinin rıfk ile, tabi bu rıfk sabrı gerektirir, belki biraz zamana da yayılmasını gerektirir. Ama sertlikle ulaşamayacağı şeye bu şekilde ulaştırır diyor. Tıpkı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi, mesela kadının eğri kaburga kemiğinden yaratıldığını haber veriyor. Ve sen onu zorlamaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline de bırakırsan iyice eğilir diyor. Yani rıfk ile muamele sayesinde ne iyice eğilmesine bırakacaksın ne de kırılmasına sebep olacaksın. Kırılmasının da boşanması olduğunu söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Rıfka teşvik edilmesinin ve övülmesinin sırrı tabiatın sertlik ve hiddete meyilli olmasıdır. Yani insanın tabiatında zaten işte bu hiddete bir meyillilik vardır. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile daha önce bu rivayetlerden bazısını aktarmıştık. Herhangi bir kimseye hakaret eder veya beddua ederse bunu onun hakkında bir bağışlanma vesilesi kıl diye bir duası var. Bu rivayetlerin tarihlerinden birisinde Bedevilerden birisi zorluk çıkarıyor veya bazıları, bir grup Bedevi zorluk çıkarıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara lanet ediyor. Bunlar Müslüman. Hafsa radıyallahu anh'ın yanında Ebu Musel Eşari radıyallahu anh'a birisi soruyor. Allah Resulü'nün bu lanet ettiği, beddua ettiği kimseler kimlerdi diye. Ebu Musa onların isimlerini saymaya başlayınca Hafsa hemen susturuyor onu. Sus diyor. Allah Resulü böyle buyurdu. Eğer ben herhangi bir kimseye hakaret etmiş, yani ben de insanım, ben de sinirlenirim. Eğer bir kimseye hakaret etmiş veya haksız olarak ona lanet etmişsem, bunu o kimse hakkında bir rahmet vesilesi, bağışlanma vesilesi kıl diye Allah'a böyle bir duam var diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, insan tabiatında bu sertlik, buna meyil olduğu için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu tabiatla mücadele etmeye yönlendirmiş, rıfka teşvik etmiştir. Eğer sertlik yerinde olursa bu güzeldir. Nadiren buna ihtiyaç da olur. Rıfk ile sertlik gösterilecek yeri ayırt eden, her işin hakkını veren kamil bir kimse olur. Ömer bin Abdülaziz dedi ki, Amr bin el-As'dan Muaviye'ye ağır davrandığından dolayı kınayan bir mektup gelmişti. Muaviye de ona şöyle yazdı. Bundan sonra, şüphesiz hayırlı işlerde düşünerek hareket insanı daha doğru neticeye ulaştırır. Hedefine ulaşan acele etmeyendir. İşinde sebat eden isabet eder ya da hedefe yaklaşır. Acele eden hata eder yahut hataya yaklaşır. Rıfkın fayda vermediği kimseye hiddet zarar verir. Tecrübelerin faydasını görüp değerlendiremeyen yüce hasletlere ulaşamaz. Ebu Hamza el-Kufi de şöyle demiştir. Ancak mecbur kalırsan hizmetçi edin. Zira her insanla beraber bir şeytan bulunur. Bil ki zorla elde ettiğin her şeyden rıfkla daha üstününü elde edebilirsin. Sertlikle zorlayarak elde ettiğin ne varsa bil ki rıfk sayesinde sen ondan daha üstününü elde edebilirsin. Ömer radıyallahu anh'a raiyesinden yani onun emri altındakilerden bir topluluğun bazı idarecilerden şikayet ettiği ulaştı. Onların getirtilmesini emretti ve geldiklerinde hutbeye kalktı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar, ey raiyeler, ey halk! Şüphesiz bizim sizin üzerinizde gıyapta nasihat, hayır üzere yardımlaşmak gibi haklarımız vardır. Ey valiler! Şüphesiz raiyenin de sizler üzerinde hakkı vardır. Bilin ki Allah katında en sevimli yumuşaklık bir idarecinin yumuşak davranmasıdır. Allah katında en sevilmeyen cehalet, idarecinin cehalet ve kabalığıdır. İyi bilin ki karşısındakine iyilik eden başkasından da iyilik bulmakla rızıklandırılır. Hasan el-Basri, şüphesiz mümin vukuf ve teenni sahibidir. Yani ağırbaşlıdır, atılgan değildir, gece oduncusu gibi değildir demiştir. Yani halk arasında sazan derler, yani her şeye atılan. Mümin bu şekilde değil, düşünüp tartarak hareket edendir. Dolayısıyla bu düşünüp tartarak hareket etmez sebebiyle, ağırbaşlı hareketi sebebiyle, öfkelendiği zaman da bu halini koruyup muhafaza edebilir. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh, halife olduğu zaman adalet üzere durmayan bir raşit hükümetin olamayacağını anladı. Yani düzgün bir hükümetin ancak adalet üzere kaim olduğunu anladı. İlk işi zalim valileri uzaklaştırmak oldu. Kadıları ancak Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve sünneti bilen, hilim, iffet ve meşveret sıfatlarına sahip, yani hilim ağırbaşlılık, iffet çekingen olmak, meşverette insanlarla istişare eden, görüş sahipleriyle istişare eden, yani kendi görüşünü beğenmeyen kimse demek. Bu sıfatlara sahip, kendi görüşünü diretmeyen alimlerden seçti. Hatta onlara hükmün usulünü açıklayan mektup yazdı ve şöyle dedi. Cahil davacı sana gelir, Allah'ın takdiri onun işini sana müptela ederse, bu kimseden de kötü meyil ve kötü bir gidişat görürsen, gücün yettiğince onu düzeltirsin. Ona rıfk ile muamele et. Ona öğret. Eğer düzelir ve öğrenirse bu Allah'ın bir nimeti ve lütfudur. Eğer düzelmez ve öğrenmezse bu kendisinin aleyhine bir delil olur. Eğer cezayı gerektirecek bir suç işlerse onu nefsinin öfkesiyle cezalandırma. Lakin hakkı araştırarak suçundan fazla olmayacak şekilde, yani cezası neyse onunla cezalandır. Eğer onun suçu bir cevdeden fazla ceza gerektiriyorsa ve bunu uyguladığın takdirde ölme ihtimali görüyorsan onu hapset. Onu nefsin için, yani kendi nefsin için hiddetliyken cezalandırmakta acele etme. İdareci bazen halkını tedip etmek ve onların tepkisini ölçmek için cezalandırır. Ona Mısırlı birisi geldi ve onunla bir arazi hakkında çekişti. Babası Abdülaziz'in Mısır valisi olduğu zaman karşılıksız olarak bu araziye el koyduğunu iddia etti. Ömer Mısırlı'ya kulak verip dinledi. Şayet o toprak sadece kendisinin olsaydı gönül hoşluğuyla o araziyi verecekti. Lakin o arsa kendisine ve kardeşlerine miras olarak kalmıştı. Müminlerin emiri yumuşak bir edayla dedi ki, O arsadan ben ve kardeşlerim ortağız. Onlar mahkeme olmadan o arsayı sana vermeme razı olmazlar. Kadıya gitmeye karar verdiler ve kadı davalılar dinleyip Mısırlı lehine hüküm verdi. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh, biz ona 1000 dirhem daha verelim dedi. Kadı baktı ki Ömer ve ailesi bu verilecek miktar kadar o arsadan zaten faydalanmışlardı. Dedi ki, siz ondan sahibine vereceğiniz bu miktar kadar zaten faydalanmışsınız. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, ey kadı Allah sana mübarek etsin dedi, onu tebrik etti ve arsayı Mısırlı'ya verdi. Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Ey Ukbe, dünya ve ahiret halkının en üstün ahlaklısına haber vereyim mi? Senden akrabalık bağını koparana sıla-i rahim yap, seni mahrum edene sen ver, sana zulmedeni affet. Affın anlamı hak ettikten sonra kısası veya borcu affetmektir. Allah Azze ve Celle Araf suresi 199. ayetinde şöyle buyurur. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Bakara 237. ayetinde de affetmeniz yani vazgeçmeniz takvaya daha uygundur buyurulur. Hasan el-Basri rahimullah'tan rivayet edildiğine göre o emirin yanına girmiş ve ondan af istemiş. Hasan Yusuf aleyhisselamın kıssasını, kardeşlerinin ona neler yaptığını, kuyuya atıp nasıl sattıklarını anlatmış ve kardeşlerini sattılar ve babalarını üzdüler. Bundan sonra kadınların hilesini ve hapse düşmesini anlatır. Sonra der ki, ey emir, Allah ona ne yaptı? Onlara yolu gösterdi, zikrini yüceltti. Onu yeryüzünün hazinelerine varis kıldı. Peki, onun işini kemale erdirdiği ve ailesini topladığı zaman ne yaptı? Buyuruyor ki, Yusuf dedi ki, bugün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf suresi 92. ayet. Bunun üzerine o emir de affetti. İbn Mesud radıyallahu anh'ın dirhemleri çalınmıştı. Oradakiler hırsıza beddua etmeye başladılar. Bunun üzerine onlara dedi ki, Allah'ım eğer ihtiyacı sebebiyle onları almışsa ona mübarek eyle. Eğer bir günaha cüret etmek için almışsa bunu onun son günahı kıl. Muaviye radıyallahu anh dedi ki, size hilmi ve tahammülü tavsiye ederim. Eğer elinize fırsat geçerse affetmeniz daha faziletlidir. İbn Ömer ile Ebu Bekir radıyallahu anh'ından bize ulaştı ki kıyamet günü Allah bir münadiye emredecek ve o da şöyle seslenecek. Kimin Allah katında bir şeyi varsa ayağa kalksın. Bunun üzerine affedici olan kimseler ayağa kalkar. İnsanları affettikleri şeylerin karşılığını Allah onlara verir. Mübarek bin Fudale dedi ki, Suvar bin Abdullah Basra'dan bir heyet ile Ebu Cafer el-Mansur'a gitti. Ben de onunla beraberdim. Ebu Cafer'in huzuruna bir adam getirdiler. Onun öldürülmesini emretti. Ben kendi kendime, Müslümanlardan biri öldürülüyor ve ben burada bakıyorum dedim. Dedim ki, ey müminlerin emiri, sana Hasan'dan işittiğim hadisi nakledeyim mi? O nedir dedi. Dedim ki, o şöyle demişti. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle herkesin her söylediğini duyacak şekilde bir araya topladığı zaman bir münadi şöyle seslenir. Kimin Allah'ta bir hakkı varsa kalksın ve sadece affedenler kalkar. Ben bunu söyleyince Halife Ebu Cafer, vallahi ben bu sözü Hasan'dan işitmiştim dedi. Ve şu adamı bırakın da gitsin dedi. Bir hırsız Sıffin günü Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın yanına girer. Ona bunu kes, bu bizim düşmanımızdır derler. O da der ki, hayır ben onu gizleyeceğim. Umulur ki Allah Azze ve Celle de kıyamet günü benim kusurumu gizler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, sadaka vermekle mal eksilmez. Kul affettiği zaman Allah onun ancak izzetini artırır. Kim Allah için tevazu gösterirse mutlaka Allah onu yüceltir. Evet, Müslim rivayet etmiştir bunu. Yani insanların katında affetmek bazen zillet olarak görünür. Peygamber aleyhissalatü vesselam işte böyle bir inanışı reddederek kim Allah için affederse Allah onu mutlaka izzetini artırır. Kim de tevazu gösterir, ağırbaşlı hareket ederse, kibirden uzaklaşırsa, onu Allah yüceltir, buyuruyor. İyaz bin Hımar el-Mucaşi'den gelen rivayette, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün aramızda hutbe için kalktı ve şöyle buyurdu, diyor. Şüphesiz Allah bana tevazu etmenizi, hiç kimsenin kimseye karşı övünmemesini, kimsenin kimseye haksızlık yapmamasını vahyetti. Bunu Müslim rivayet eder. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. İzzet benim izarım, kibriya gömleğimdir. Bu ikisinden biri hususunda benimle çekişene azap ederim. İbn Mesud radıyallahu anh'den gelen rivayette, kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez. Birisi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, kişi elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister, bundan hoşlanır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah Azze ve Celle güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakka karşı gururlanmaktır. Yani hakka karşı büyüklenmek, hakkı reddetmektir. Sahih rivayetlerde şöyle gelmiştir. Araf 199. ayet, yani sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir ayeti nazil olduğu zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselama bunun manasını sordu. Cibril ona bunu en iyi bilen Allah subhanehu ve teala'ya sorayım dedi ve gitti. Sonra gelip dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz Allah sana senden akrabalık bağını koparana sıla-i rahim yapmanı, seni mahrum edene vermeni, sana zulmedeni affetmeni emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin affedici oluşu hakkında pek çok sahih ve meşhur rivayetler vardır. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çirkin söz söylemez, sövmezdi. Çarşılarda bağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Lakin affeder, cezalandırmaktan vazgeçerdi. Bu söz Ayşe radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hilmi ve affedici hakkında verdiği bir haberdir. Şüphesiz bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda pek çok hadislerini, sahabeleriyle olan fiili muamelelerini, hatta düşmanlarına karşı davranışlarına dair bilgileri bulabiliriz. Enes radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürüyordum. Onun üzerinde kaba bir Necran hırkası vardı. Bir bedevi ona yetişip yakasından öyle bir çekti ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boynunda bu kaba hırkanın yaptığı izini gördüm. Bedevi dedi ki, ey Muhammed, Allah'ın sana verdiği maldan bana bağışla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü, güldü ve ona mal verilmesini emretti. İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mal paylaştırmıştı. Ensardan birisi, vallahi paylaştırmasında Allah'ın rızasını gözetmedi dedi. Dedim ki, dikkat et, bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip haber vereceğim. Nebi aleyhissalatü vesselam'a gittim ve o sahabeleriyle birlikteydi. Buna haber verince bu söz ağrına gitti, yüzünün şekli değişti ve öfkelendi. Hatta keşke hiç söylemeseydim diye düşündüm. Sonra şöyle buyurdu. Musa bundan daha fazla eziyete uğradı da sabretti. İşte bu da Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğinden başka bir örnek tablodur. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu rivayetteki hilmi daha geniş, affı ve ihsanı daha büyüktür. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize konuştu, sonra kalktı, biz de kalktık. Bir bedevi ona gelip yakasından çekti. Bu kaba rida, bedevinin çekişi sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boynunu kızarttı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü. Bedevi dedi ki, şu iki deveyi bana ver. Zaten sen bana bunu ve bunu ne kendi malından ne de babanın malından vermeyeceksin. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, Allah'tan bağışlanma dilerim. Hayır, Allah'tan bağışlanma dilerim. Hayır, Allah'tan bağışlanma dilerim. Senin beni çektiğin gibi ben de seni çekmedikçe sana vermeyeceğim. Bütün bunlardan sonra bedevi ona dedi ki, vallahi kısas yapmayacaksın. Biz bedevinin sözünü işitince hemen ona yönelip üstüne yürüdük. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise bize dönüp şöyle buyurdu. Sözümü işten yerinden kıpırdamaz, onu bırakın. Sonra birini çağırdı ve ona şöyle buyurdu. Şu iki deveyi ona ver, birine buğday, diğerine de hurma yükle. Bundan sonra bize dönerek Allah'ın bereketine harcayın buyurdu. Tevazu, öfkeyi ve kötülenmiş infialleri def etmede faydalı vesilelerden ve yüce himmete, nefsin asaletine delalet eden övülmüş sıfatlardan biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlarda en yüksek mertebedeydi. Ahmed ve Beyhaki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kral bir peygamber olmakla kul bir peygamber olmak arasında muhayyer bırakıldığını, onun da kul bir peygamber olmayı tercih ettiğini rivayet etmişlerdir. O esnada İsrafil aleyhisselam ona, şüphesiz Allah sana tevazu göstermen sebebiyle şunları vermiştir. Sen kıyamet gününde Adem oğullarının efendisisin. Diriliş için toprağın yarılacağı ilk kimse sen olacaksın. İlk şefaat eden de sen olacaksın. Allah'ın ona geçmiş ve gelecekte verdiği şeylere, diğer peygamberlere üstün kılmasına rağmen o herhangi bir peygamberden üstün tutulmasını hoş görmüyordu. Müslümanlardan biri ona ey hayrul beriye diye seslendiğinde yani ey yeryüzündekilerin, yaratılmışların en hayırlısı diye seslendiğinde tevazuundan dolayı bunu reddetmiş, o İbrahim aleyhisselamdır buyurmuştur. Bahsettiğin İbrahim aleyhisselamdır diye buyurmuştur. Bir Müslüman ile bir Yahudi arasında bir hadise geçer. Yahudi der ki, Musa alemlerin seçkinidir. Bunun üzerine Müslüman ona bir tokat vurur. Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca, peygamberleri birbirine üstün tutmayın, beni Musa üzerine üstün saymayın buyurmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine karşı tevazusu ve diğer peygamberlere karşı tevazusu böyle olduğu gibi sahabeleriyle tevazusu da ağırbaşlığı da yine aynı şekildeydi. O Allah Azze ve Celle'nin şu ayetine icabet ediyordu. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Şuara suresi 215. ayet. Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Hristiyanların Meryem oğlu İsa aleyhisselamı uçurduğu gibi, yani aşırı överek göklere uçurduğu gibi beni uçurmayın. Ben ancak Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle tevazusu sebebiyle meclislerde veya yolculuklarda kendisine ayrıcalık yapılmasından hoşlanmazdı. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çok sıcak bir günde Bakiul Garkad'a uğradı. Bakiul Garkad biliyorsunuz Medine'nin mezarlığı. İnsanlar arkasında yürüyordu. Onların ayak seslerini işitince gönlüne vakar düştü ve nefsinin kibre düşmemesi için onlar kendisini geçinceye kadar oturdu. Yani onların önünde yürümekten dolayı gönlüne bir şey düşmemesi için bekledi, oturdu. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asasına dayanarak aramıza geldi. Biz de ona saygı olarak ayağa kalktık. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Acemlerin birbirlerine tazim edip ayağa kalkmalar gibi ayağa kalkmayın. Yine şöyle buyurmuştur. Ben ancak bir kulum. Kul gibi yerim ve kul gibi otururum. Oturuş şeklinde bile kibirli kralların, meliklerin oturuşu gibi oturmaz. Dayanarak oturmayı yasaklar, yemek yerken de tevazu ile oturmayı emreder ve dizi üzerine çökerek oturdu ve bunu kul oturuşu diye vasıflardı. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmiş ve titremeye başlamıştı. Yani bu Allah Resulü, Allah'ın Resulü onun huzuruna çıkıyor ve bir heybet kaplıyor kendisini, tiril tiril titremeye başlıyor. Ona şöyle buyurdu, sakin ol, ben bir kral değilim. Ben ancak Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Görüldüğü gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam herhangi bir şeyde, yani Resul olması dışında, yani vahiy alan bir Resul olması dışında, dünyevi konularda insanlarla muamelesinde kesinlikle insanlardan ayrıcalıklı bir konumu yoktu. Sahabeler de bunu çok istemelerine rağmen, yani ona tazim gerektiren şeyleri yapmayı çok istemelerine rağmen bunu yapmazlardı. Mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anh Şam tarafında Hristiyanların azizlerine secde ettiklerini görünce buna layık birisi varsa bu Allah Resulü olmalıdır diyerek Allah Resulüne gelip secde ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yasaklıyor ve ben bir kulun bir kula, beşerin beşere secde etmesini emredecek olsaydım üzerindeki hakkından dolayı kadının kocasına secdetmesini emrederdim diyor. Bundan yasaklıyor. Yine Enes radıyallahu anh'ın dediği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam mecliste geldiği zaman sırf o hoşlanmıyor diye kimse ayağa kalkmazdı diyor. Yoksa ayağa kalkılmaya layık birisi varsa bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dı. Fakat bunu yasaklıyor görüldüğü gibi. Dolayısıyla ondan başkaları için de mesela peygamberin varisleri olan alimler de bulundukları yerlerde onlar alimlerdir, bunlar hocalardır diyerek kesinlikle bunlara diğer Müslümanlardan ayrıcalıklı bir muameleyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam meşru kılmamış, bu konuda böyle bir örnek bırakmamıştır. Sadece ilim meclislerinde orada sükunetin korunması, işte hoca ders verirken itiraz meselelerinde edepli davranılması ki bu bütün Müslümanlara karşı zaten davranılması gereken şeydir. Yani o sadece hocanın hakkı değildir. Bütün Müslümanların birbiri üzerindeki haklarındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde aile halkıyla olan tevazusundandır ki evde nasıl davrandığı hakkında Ayşe radıyallahu anh'a sorulduğunda şöyle demiştir. Sizden herhangi birinin yaptığı gibi yapıyordu. Ayakkabısını kendisi dikiyordu. Diğer bir hadiste koyundan süt sağıyor, kendi işini kendi görüyor, ailesinin ihtiyaçlarına yardım ediyor demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesiyle yaşantısı da böyleydi. Aynı şekilde hizmetçilerine, fakirlere, miskinlere de tevazu ederdi. Sahabeleri arasına karışır, onlarla şakalaşır, çocuklarla oynar, hastaların ve miskinlerin geçimini üstlenir, fakirlerle oturur, hatta onları meclislerde daha üstün tutardı. Kölelerin bile davetine icabet eder, sahabeleri arasına karışır, onlardan yükseğe oturmaz, hatta meclisin en aşağı mekanına otururdu. Ahlak, nefiste köklü şekilde yerleşmiş bir haldir. Yani insanın tabiatında bulunan bir şeydir. İyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, iradi fiiller bundan kaynaklanır. Yani kişinin isteğine bağlı fiiller buradan kaynaklanır. Tabiatı iyi veya kötü terbiyeyi kabul eder. Eğer fazilet ve hakkı tercih edecek, marufu sevecek, hayra yönelecek biçimde güzellik sevgisine razı olacak, çirkinden tiksinecek şekilde eğitilirse, tabiatın güzelliklerini zorlanmadan işlemesi kolaylaşır. İşte buna güzel ahlak denilir. Ondan zorlanmadan sadır olan haya, hilim, olgunluk, sabır, tahammül, cömertlik, cesaret, adalet, ihsan yani iyilik huyları gibi güzel fiiller güzel ahlak denilerek övülmüştür. Bunlar faziletli huylar ve nefsi olgunluklardır. Aynı şekilde ihmal edilip ona layık olan huylarla süslenmediği, onda saklı olan hayırlı unsurları ortaya çıkarılmadığı veya kötü bir terbiye ile eğitildiği takdirde çirkini sever, güzelden hoşlanmaz hale gelir. Yani fıtratın bozulması gündeme gelir. Böylece rezilliklere düşer, ondan hiç zorlanmadan söz ve fiil olarak eksiklikler sadır olur. Onun hakkında kötü ahlak tabiri kullanılır. Hıyanet, yalan, sabırsızlık, tamah, kabalık, sertlik, müstehcenlik gibi yerilmiş söz ve fiiller ondan sadır olduğu zaman kötü ahlak ismini alır. İşte bundan dolayı İslam kötü ahlaktan yasaklar, Müslümanların güzel ahlak ile terbiye edilmesine, bunun nefislere yerleşmesine davet eder ve kulun imanında nefsinde topladığı faziletlere, Müslümanlığında da güzel ahlakına itibar edilir. Allah Azze ve Celle peygamberini güzel ahlak sebebiyle şöyle övmektedir. Şüphesiz sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem suresi 4. ayet. Yani bunun manası sen bozulmamış bir fıtrat üzeresin demektir. Ona güzel ahlakı emrediyor. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Fussilet suresi 34. ayet. Güzel ahlakını cennetin yüce mertebelerine ulaşması için bir sebep olarak belirtiyor ve Ali İmran 133-134. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Nevas bin Seman radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iyilik ve kötülüğü sordum diyor. Allah Resulü de, iyilik güzel ahlaktır. Kötülük ise gönlünde rahatsızlık veren, insanların bilmesini istemediğin şeydir diyor. Bu aynı Vasile bin Eska ve Vabisa bin Mabet radiyallahu anhuma'dan gelen rivayetlerde olduğu gibi müftü sana fetva verse dahi gönlünde seni rahatsız eden şeyden uzak dur hadisindeki manadır. İnsanların bilmesini istemediğin şey kötülüktür. Tirmizi Abdullah bin Mübarek Rahimullah'tan şöyle rivayet ediyor. Güzel ahlak, güler yüz göstermek, iyilik yapmak ve eziyet etmemektir. Hasan el-Basri de güzel ahlak, güler yüzlü olmak, cömertlik yapmak ve eziyet vermemektir demiştir. Yine İbnül Mübarek, güzel ahlak şu üç haslettir. Haramlardan sakınmak, helali talep etmek ve aile halkına genişlik göstermek. Başka bir seferinde şöyle dedi. Güzel ahlak, eziyet etmemek ve müminlere tahammül etmektir. Yani ne onlara eziyet vermek, ne de onların eziyetlerinden dolayı sızlanmak, bilakis tahammül etmek. Bir başkası da şöyle dedi. Güzel ahlak, insanlara yakın olmak ve aralarında garip olmaktır. Yani insanların arasında olduğun halde aralarında garip olmaktır. Bir diğeri, güzel ahlak, Allah'tan başka düşüncenin olmamasıdır der. Yani bütün işlerinde Allah'ın rızasını gözetmek. Güzel ahlak sahibi olanın alameti hakkında şöyle demişlerdir. Çok haya sahibidir, eziyeti azdır, salihtir, doğru sözlüdür, az konuşur, çok amel eder, hatası azdır, fazlalıklardan, fuzuli şeylerden uzaktır, iyilik eder, vakar sahibidir, sabredicidir, şükredicidir, razıdır, hilim sahibidir, iffetlidir, lanet edici değildir, sövüp hakaret etmez, laf taşımaz, gıybet etmez, aceleci değildir, kin tutmaz, cimri değildir, haset etmez, güler yüzlüdür, neşelidir, Allah için sever ve Allah için nefret eder, Allah için razı olur ve Allah için öfkelenir. Bu onların, selefin güzel ahlak tariflerinden birisidir. Hadiste şöyle buyrulur. Güzel ahlak, gücün yettiğince kızmamaktır, öfkelenmemektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden tavsiye edene, bunu birkaç kişiye tavsiye etmiştir, bana tavsiyede bulun diyene, kızma diyor, daha istedikçe kızma diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada iki ihtimal söz konusudur. Birincisi, bu emirden kastettiği şey, cömertlik, hilim, haya, tevazu, tahammül, eziyet etmemek, affetmek, öfkeyi yutmak, güler yüz ve bunlar gibi güzel ahlakı gerektiren sebeplere sarılmaktır. Eğer nefis bu ahlaklara sahip olursa bu onun adeti haline gelir. Böylece öfkenin sebepleri ortaya çıktığı zaman bunu def etmesi mümkün ve kolay olur. İkincisi, yani Allah Resulü'nün kızma diye emretmesinin maksatlarından ikincisi, öfke meydana geldiği zaman öfkenin gerektirdiği şeyi yapmamak için nefisle mücadele etmektir. Eğer öfke Ademoğluna hakim olursa emir ve nehye muhatap olur. Bu manadan olarak Allah Azze ve Celle Musa'nın öfkesi dinince buyurmuştur. A'raf suresi 154. ayetinde. İnsan emrolunduğu şeye öfkesi yüzünden uyamadığından öfkenin şerrini gidermek için nefsiyle mücadele ederse öfkesi diner, geçerse işte o zaman hiç öfkelenmemiş gibi olur. Yani öfkelendiği zaman, tabiatı gereği öfkelendiği zaman bu öfke Allah'a isyanı gerektiren veya onun emrini ihmal etmesini gerektiren bir şeye götürmezse, bu konuda nefsiyle mücadele ederse o zaman hiç öfkelenmemiş gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakın başka hasletleri olan üstünlüğünü Ebu Derda'nın rivayet ettiği şu hadiste açıklıyor. Kıyamet günü kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır basan hiçbir şey olmaz. Zira Allah edepsizliği ve müstehcenliği, yani açık seçik ve düşük konuşmaları sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanların en çok hangi hasletle cennete girecekleri sorulduğu zaman da Allah'tan takva üzere olmak ve güzel ahlaktır buyurmuştur. İnsanların en çok hangi sebeple cehenneme girdiği sorulunca da ağız yani dil ve ferç yani cinsel organ buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği diğer bir hadiste müminlerin iman bakımından en kamili ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız ise hanımlarınıza en hayırlı olanınızdır buyurmuştur. En hayırlılarınız hanımlarınıza en hayırlı olanınızdır sözünde bir incelik var. Yani kişi en çok hanımıyla yüz göz olur. Yani sabredeceği şeylerle en çok aile halkıyla, aile fertleriyle sınanır. Eğer onlara hayırlı muamele etmeyi başarabilirse işte bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en hayırlılarınız onlardır diyor. Öyle ki bu sözü söylemesine sebep olan şey geliyorlar ve kadınlar şikayet ediyorlar. Ey Allah'ın Resulü kocalarımız bizleri dövüyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dövmeyi yasaklıyor. Ondan sonra bu sefer erkekler şikayete geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü hanımlar işte boylarını aştılar artık. Yani haddi aştılar, söz dinlemiyorlar, izin ver dövelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onları dövebilirsiniz. Caiz olarak yani iz bırakmayacak şekilde dövebilirsiniz. Yüze vurmaktan kaçınmak şeklinde dövebilirsiniz. Ancak diyor hayırlılarınız dövmezler buyuruyor. Dövenleriniz hayırlılarınız değildir diyor. Yani hayırlılar dövmeden bu işini halledenlerdir. Aynı sohbetin başında geçtiği gibi Allah sertlik sebebiyle vermediği şeyi rıfk sayesinde verir. Rıfk ise basit bir şey değildir. Çünkü sert davranış bir sabırsızlık göstergesidir. Rıfk ise sabrı gerektirir. Sabır bazen zamana yaymayı icap ettirir. Amr bin el-As radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman edepsiz davranmamış, çirkinlik yapmamıştır. Şöyle buyururdu, şüphesiz en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. Yine size ahlakından ve dindarlığından razı olduğunuz biri gelirse onu everin buyurmuştur. Yani everilecek genç hakkında da ahlakı ve dindarlığı ölçü almayı emrediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani bu fıtratın korunması. Çünkü kişinin iman hasletlerini gereğince yerine getirmesi bu ahlak hasletlerinin, fıtrat hasletlerinin düzgün olmasına bağlıdır. Şayet burada bir bozukluk olduğu zaman iman hasletlerinde de Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarında da kişi heva ile hareket etmeye başlar. Bu kişi ilim sahibi birisi bile olsa ilimde dahi o heva ona galip gelir. Yani verilen bir fetva meselesinde hissi ve nefsani davranış onda baş gösterir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazla, nafile namazla, oruçla, çokça ibadet etmekle kişinin ulaşamayacağı derecelere ancak güzel ahlak sebebiyle ulaşabileceğini bildiriyor insanların. Yani kişi ibadetlere harcayacağı zamandan daha fazla olarak ahlakını güzelleştirmeye uğraşmalıdır. Bu da gökten zembille inen bir şey değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi mesela hilme kendisini zorlamakla elde edilir. Yani bunun bir tecrübini yapacaksın. Ağırbaşlılığa, affetmeye, affediciliğe kendini alıştıracaksın. Sabrın yollarını deneyeceksin. Bunun manası tabii ki ibadetleri terk etmek, nafile ibadetleri terk etmek değildir. Bilakis oruç tutarken bile insanın maksadı sabretmeyi öğrenmektir. Namaz kılmak da bir sabırdır. Zilleti öğrenmektir namaz aynı zamanda. Tevazuyu öğrenmektir vesaire vesaire. Yani bu ibadetlerin, bu ahlakın güzelleşmesine büyük etkileri vardır. O yüzden Allah Azze ve Celle şüphesiz ki Allah'a zikir en büyüktür buyuruyor. Namaz şüphesiz kötülüklerden alıkoyar buyuruyor. Evet, şüphesiz kul ibadeti az da olsa güzel ahlakı ile ahiretin büyük derecelerini ve şerefli menzillerine erişir buyurulmuştur. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, haklı dahi olsa tartışmayı terk eden bir kul için cennetin kıyısında bir eve kefilim. Cennetin kenarında bir eve kefilim. Şakayla dahi olsa yalanı terk eden bir kul için cennetin ortasında bir eve kefilim. Güzel ahlak sahibi için ise cennetin en yüksek yerinde bir eve kefilim. Bakın, esasında sayılan bu iki madde güzel ahlakın unsurları. Yani güzel ahlakın bazı hasletlerine sahip olanlara bunlarken, güzel ahlakı kendisinde toplayan kimseye ise cennetin tam ortasında bir eve kefil olduğunu bildiriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Cabir radıyallahu anh'den gelen rivayette, şüphesiz bana en sevimli olanınız ve kıyamet günü bana en yakın mecliste olacaklarınız, meclis bakımından en yakın olacaklarınız, en güzel ahlaklı olanlarınızdır. Sizden en sevmediğim ve kıyamet gününde bana en uzak olacaklarınız ise gevezelik yapan, insanlara konuşmasını süsleyen, yani edebiyat parçalayan ve ağzını doldurarak konuşanlardır. Ağzını doldurarak konuşanlar, bir diğer rivayette sığırın geviş getirmesi gibi diye tarif ediliyor. Bundan maksat da yani ağzına ne gelirse, hak batıl, karışık. Yani söylediği söz eğri mi doğru mu, hakikatten bir payı var mı, delili var mı yok mu bilmeden ağzına ne gelirse konuşan. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, gevezeyi ve süsleyerek konuşanı anladık. Ağzını doldurarak konuşan kimdir buyurdu diye sordular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kibirlenenlerdir buyurdu. Büyüklenenlerdir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette, şüphesiz benim için en sevimli olanınız, ahlakı en güzel olanınız ve uysal olanlarınızdır. Dik başlı olmayanlarınızdır yani. Onlar ülfet eden ve ülfet edilen kimselerdir. Benim için en sevilmeyenleriniz ise laf taşıyan, birbirini seven kimselerin arasını ayıran ve temiz insanların kusurlarını, ayıplarını araştıranlardır. Yine Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Şüphesiz sizler insanlara mallarınızla genişlik gösteremezsiniz. Bunu mallarınızla sağlayamazsınız. Lakin onlara güler yüz ve güzel ahlak ile genişlik gösterebilirsiniz. Enes radıyallahu anh'tan Ümmü Habibe radıyallahu anh'a dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bir kadının dünyada iki kocası olursa ahirette hangisine ait olacaktır? Yani birisiyle evlenmiş, o ondan ayrılmış veya dul kalmış. Buyurdu ki, dünyadayken en güzel ahlaklısı hangisi ise ahirette onunla olacaktır. Sonra şöyle buyurdu, ey Ümmü Habibe, güzel ahlak sahibi dünyanın ve ahiretin hayrını alıp götürdü. Bunun benzeri Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan da rivayet edilmiştir. Evet, kamil vasıfların özü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şu hadisinde bir araya gelmiştir. Rabbim bana şu 9 şeyi size vasiyet etmemi tavsiye etti. Gizlide ve açıkta Allah'tan korkmak, öfke ve hoşnutluk halinde adaleti gözetmek, fakirlikte ve zenginlikte orta yollu olmak, iktisatlı olmak, akrabalık bağını koparana sıla yapmak, vermeyene vermek, zulmedeni affetmek, suskunlukta tefekkür etmek, konuştuğunda zikretmek, baktığında ibret almak, ibretle bakmak. Evet, son olarak görüldük ki bu derslerde öfke eğer hayır hakkında olursa bu övülmüştür. Sahibine iyilikler kazandırır. Yine öfkenin kötülenmiş olanı vardır. Öfkelenen kimse onun şerriyle kötülükler kazanır. Öyleyse kul herhangi bir durumda öfkenin kötülüklerini buna zıt iyilikler işleyerek gidermelidir. Allah Azze ve Celle Hud suresi 114. ayetinde şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir buyurmuştur. Hayırlı ameller işle ve geçmiş günahları ört. Hadiste şöyle buyrulur. Herhangi bir Müslüman bir günah işler de abdest alıp 2 rekat namaz kılarsa mutlaka bağışlanır. Ahmed'in rivayetinde nerede olursan ol, Allah'tan kork, kötülük işledikten sonra onu silecek iyilik işle, insanlara güzel ahlak ile muamele et buyurmuştur. Allah Azze ve Celle Ra'd suresi 22. ayetinde şöyle buyurur. Ve onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya, dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır. Takva sahiplerinin şu ayette geçtiği gibi öfkeyi yutma vasıflarını hatırlamak gerekir. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yani öfke onlara yaklaştığı zaman bunu gizlerler, belli etmezler. Kendilerine kötülük edeni de affederler. Hadiste şöyle geçer. Sizlere la ilahe illallah demeyi ve bağışlanma dilemeyi, yani estağfirullah sözüyle bağışlanma dilemeyi tavsiye ederim. Bu ikisini artırınız. Zira iblis şöyle der. Ben insanları günaha düşürmekle helak ettim. Onlar da beni la ilahe illallah ve istiğfar ile helak ettiler. Bunu anlayınca onları hevalar ile, bidatler ile helak ettim. Onlar da kendilerini hidayet üzere zannettiler. Evet, heva sahibi kendisini hak üzere zanneder. Öfkelendiğinde de haddi aştığında öfkesi Allah için bir öfke de olabilir. Fakat Allah için öfkelendiğinde cezalandırmayı yaparken haddi aşar. Başlangıçta Allah'ın rızasıyla bir öfke bile olsa şeytan işte hevayı buraya sokarak onu hakkın dışına taşırır. Bundan sakınmak gerekir. Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini hatırlamak lazım. Şüphesiz şeytanın tuzağı zayıftır. Onun tuzağına karşı zikirlerle Allah Azze ve Celle'ye sığınarak yardım istemek gerekir. Ve buna insanın en çok muhtaç olduğu an öfke anıdır. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öfkelenen birisine ben öyle bir söz biliyorum ki bunu senden giderir. Öfke şeytandandır buyuruyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim sözüdür diyor. Yani öfkelendiğimizde demek ki şeytanın bizi yanıltmasına ve günaha düşürmesine engel olmak için bunu yapmamız bize emredilmiştir. Allah Azze ve Celle bizlere öfkelendiğinde ve hoşnut halinde her zaman adaleti koruyan kullarından eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk. Amin.